Podcast dinle.
Afar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Hafta ortasındayız, 3. işlem günündeyiz. Gelişmelere ve rakamlara bakacağız. Ekonomist Belgin Maviç ile birlikte günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Anda, iyi sabahlar.
İyi sabahlar. Verilerle başlayalım. Veri yoğunluğu var şimdi. Bakalım merkezi borç, hükümet borcu stoğu gelecek. 5 kitap raporu keza takip edilecek. Euro bölgesi TÜFE, İngiltere'den ve Almanya'dan üfe TÜFE de geldi. Şimdi bakalım, Almanya'da Eylül'de yıllık üfe %14.2 artış gösterdi. Beklenti 12.8 gelmesiydi. Öncekine bakalım, %12'lik bir artış vardı. Şimdi İngiltere tarafına baktığımızda TÜFE Eylül'de %3.1 arttı. Beklenti %3.2 artış yönündeydi. Aylık tarafına baktığımızda ise 0.3 artış var. Üfe TÜFE Almanya ve İngiltere tarafından ve takip edeceğimiz gelişmeler bunlar. Ne dersiniz?
Evet, burada 5 kitap var. Amerika tarafındaki işler yolunda gitmiyor. Ve bunun rakamlara yansımasını görüyoruz. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, beklentilerin altında kalmasıyla birlikte ciddi büyümede bir daralma beklentisi var. Ve FED de tabii ki hareket alanı gittikçe daralıyor. Ancak FED başkanlarının açıklamalarına baktığımızda ise açıklamalarda 2023'ten önce faiz artırımının uzağında olduğu mesajları vermeleri aslında biraz da ekonomik aktivitenin ciddi yavaşlamasından kaynaklı. Bilançolar çok güzel, bilanço karlılıkları çok güzel. Şu anda böyle Kasım-Aralık ayını bu rüzgarla risk alma işlerle devam ettirecek piyasalar ama 5 kitap ve diğer ekonomik aktiviteler durumun öyle olmadığını söylüyor. Enflasyonist baskılar sadece Amerika'da değil Avrupa tarafında da özellikle göstergeleri bozmaya devam ediyor. Şimdi bir yandan parasal genişleme teşvikler devam ediyor. Öte yandansa enflasyonda geçici söylemleri yerine enflasyondaki yükseliş önümüzdeki aylarda kalıcı olma eğiliminde söylemlerini bırakırken bu tabii ki üretim tarafındaki maliyetlerin artması ki üfe tarafındaki yükselişler maliyetlerin artışı, tedarik zinciri ve enflasyonist eğilimlerin fiyatlamaları bozması anlamına geliyor. Sonuç itibariyle baktığımızda bu ülkelerde özellikle ekonomik aktivitedeki ciddi yavaşlamaları göreceğiz. Öte yandan ham petrol stoklarındaki rakamlar, artışlar var mı yoksa azalış mı? Amerika ile OPEC arasında üretimi arttır çağrıları var. Bir yandan da 85 doların üzerine çıkıp 90 dolar seviyesini test eden petrol var. Tüm bu gelişmeleri elbette kontrol edeceğiz. Merkezi hükümet borç stoğuna da bakacağız. Buradaki rakamlarda ciddi artış, Covid ve Covid sonrasındaki tedbirler dahilinde borç yükündeki artış var mı? Bunun bütçeye yansıması ne kadar? Tüm bu rakamları takip edeceğiz.
Peki, borsaya bakalım hemen. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi. Dünü de biraz hatırlayalım. Nasıl bir performansı vardı ki bugün de pozitif. Keza 1432 puandan güne başladı. Şu anda da aynı rakam karşımıza çıkıyor. 1432 seviyesi var. 0.23'lük yükseliş görüyoruz. Aşağıda 1409'u takip ettik. Ne dersiniz Belgin Hanım? Şimdi borsa için yükseliş devam eder mi?
Eder. Yani bugün üçüncü gün ve hafta başından bu yana dikkat çektiğimiz, portföy yönetiminde dikkat çektiğimiz seviyeler işlemeye devam ediyor. Bu anlamda sevindirici. Nokta atışı seviyelerimizi dün özellikle ne demiştik? 1430 bugün için hedef değerimiz olabilir. 1420-25 bandı aşılırsa ve gün sonu bu seviyelerden kapanış durumunda da endekste düşüş trendi içerisinde yükseliş, tepkisel yükseliş bandından çıkarız ve direkt yükseliş bandına gireriz ki dünkü kapanış aynı zamanda 1418'deki orta vadeli trend desteğini 1430 seviyesine taşıması anlamında da oldukça önemliydi. Bankalar devreye girdi. Bankalara gelen para girişlerini gördük. Özellikle Garanti Bankası, Akbank başta olmak üzere Yapı Kredi Bankası'na dün itibariyle para girişleri ve bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareketler BIST 100'e destek verdi ve BIST 100 1430'un üzerinde. Şimdi bugün kilit gün. Bugün teknik seviyelerin çok daha önemli olduğu bir gün. Günün ikinci yarısında bu yükselişin bir satışı mı gelecek Merkez Bankası yarınki toplantısı ve kararı öncesinde kur tarafındaki gelişmelere bağlı. Yoksa piyasa bunu yeterince fiyatladı. Merkez Bankası'ndan bir 100 bas puan, kimilerine göre 50 bas puanlık bir artış. Sadece pas geçer diyen sadece anketlere bakıyorum. Bir veya iki kurum karşımıza geliyor. Bu gözle baktığımızda riske almak istemeyenler hangi seviyeden satışlarla karşılaşır, buna bakacağız. Şimdi teknik olarak orta uzun vadeli trend desteğimiz 1430'a yükselirken bugün dirençlerimiz, ilk direncimiz 1437'de. Bunu aşabilirsek 1445'e doğru hareket başlayacaktır ki 1445'te diğer önemli bir seviye. Çünkü BIST 100 daha önce yine bu seviyelerdeyken birkaç kez gelip o seviyeye çarpıp geri çekilmiş 1400'lere doğru hareketini yapmıştı. Uzunca bir süre sonra o seviye aşılmıştı ve sonrasında da 1455 seviyesi 3. direncimiz. 21 günlüklerimiz nerede? 1411'de. Korkmamıza gerek var mı? Onun uzağında mıyız? Evet, içimiz rahat. Yükseliş trendimizdeyiz. 50 günlükler 1415'te. Demek ki olası bir geri çekilme olursa 1415 seviyesini dikkatle takip edeceğiz. Burada kredideysek krediden çıkmamız gerekecek. Şu an için böyle bir riskimiz var mı? Kısmen, ama bugün için olmayabilir. 100 günlükler ise 1417'de. 100 günlük seviyelere doğru geri çekilme olur mu? Olabilir, çünkü de orta vadeli trend desteği daha önce bu noktadaydı. Birkaç kez geri çekilip burayı deneyip buradan vurup yukarı sekmişti. Dolayısıyla bugün bu seviyelerin üzerinde olmamız bize güç verir. Ama geri çekilirsek de 1420 ve aşağısındaki hareketlere karşı da piyasanın halihazırda duyarlı olduğunu söyleyeyim. Kısacası günün ikinci yarısında satışların gelme ihtimaline karşı yarını beklemek anlamında, piyasadaki reaksiyonları özellikle bankacılık hisselerinde gelebilecek satışlara karşı dikkatli takip edeceğiz.
Yarın merkez var, faiz kararı var, takip edeceğiz. Aynen. Siz de bunun mesajını verdiniz elbette. Şimdi bankacılığa bakalım. Bankacılığın seyri nasıl hemen sonrasında? Son bir haftalık hareketi 1204, aşağıda görüyoruz, takip ediyoruz ki 1234 ise yukarıda bankacılık için. Şu an için satıcılı bir seyir görüyoruz. Yatay negatif diyebiliriz.
Doğru.
Ne dersiniz? Buradaki hareketi nasıl değerlendirmek lazım? Hazır yarın faiz varken öncesinde.
1245 direnç noktamız buraya geliyor, çarpıyor, geri dönüyor. Nereye de geri dönüyor? 1220'lere, 1218'lere, ama bunun altına geri çekilmek istemeyen bir bankacılık var. Öte yandan da enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam etmesi, banka bilançolarını, karlılıkları, mevduat tarafını ve kredi verme, risk alma iştahındaki azalışlar gibi unsurlar bankacılık endeksi ve hisselerin önüne birer set çekiyor. Ama küresel bazda da bakıyoruz, Amerika tarafında da bankacılık sektörü karlılıkları beklentilerin çok üzerine. Demek ki tahminler çok aşağıda tutulmuş. Dolayısıyla böyle bir ihtimal bizim bankacılık sistemimiz için de var. Merkezin faiz indirmesi ihtimalinin bankalar üzerinde kısmen bir baskı unsuru olabilir mi? Bu da mümkün. Çünkü TL mevduat tarafına kaymayan bir para durumu söz konusu. Bu gözle baktığımızda bankacılık endeksinde bu engeller olmasına rağmen bugünkü kapanış önemli. Peki bugünkü nereden kapanabiliriz? Şu anda 1235'lerde. 1240 ilk direncimiz, ikinci direncimiz ise 1246 seviyesinde. Bir kez daha o seviyeyi deneme potansiyeli var. Para girişlerine baktığımızda özellikle Akbank, Garanti Bankası ilk iki sırada yer alıyor bankacılığa destek veren. Demek ki bunların bilanço beklentileri de, çünkü birçok kurum bilanço tahminlerini yayınladı. Bunun içerisinde bankacılık sektörü var ama ağırlık daha çok diğer sektörlerde. Dolayısıyla bu iki hisse endekse destek verirse bugün hafif alıcılı bir bankacılık endeksi kapanışı görebiliriz. Ama dedim ya, yarın çok önemli bir gün. O yüzden gün ikinci yarısında yine de olası kar satışlarına karşı biz dikkatli olalım. Bu arada son birkaç gündür de özellikle Albaraka gibi kalkınma bankalarında, katılım bankalarında da hareketler var ve alış ağırlıklı seyirleri takip edelim.
Peki, karışık bir tablo görüyoruz bankacılık tarafında. Şimdi sanayiye geçeceğiz Belgin Hanım, ama beyaz eşya sektörünü bir konuşalım. Hazır rakamlar da geldi.
Evet.
Türk beyaz eşya sanayisine ilk 9 aya baktığımızda beyaz eşya iç satışları %12. İhracata bakalım, %28'lik bir artış var. Eylül ayını bakacak olursak iç satışlarda yine keza %12'lik bir artış var. İhracatta %5, üretim %1 artış var. Beyaz eşya sektörü nasıl, onu bir değerlendirelim. Sanayi tarafına yansıması ki bakıyoruz %0,21'lik yükseliş görüyoruz. Son bir hafta burada metal eşya tarafında, beyaz eşya tarafında ki 3632 takip ediliyor. Yükseliş var şu an için.
Evet. Arşelik ve Ester Beyaz gibi hisselerin 2020 performanslarında aslında beyaz eşya sektörü düşen kredi faiz oranları, vade yapısının uzaması, kredi taksit sayısının miktarının artması gibi unsurlar, işte evde kalma sürecinde ertelenen ihtiyaçların yenilenmesi gibi beyaz eşya sektörüne beklenmedik bir hareketlilik getirmişti. Stoklar bittiği gibi üretimde de yetişememe durumu olmuştu. 2021'de bu eğilim biraz daha yavaşlamış. Kredi faiz oranlarının artması, talebin azalması gibi unsurlar biraz daha beyaz eşya sektörünü ihracat odaklı noktaya getirmişti. Ve ihracatın vermiş olduğu destekle birlikte beyaz eşya sektörü yine hareketli bir yılı tamamlamaya çalışıyor. Yılın üçüncü çeyreğinde de yine bilançolar olumlu gelecektir. Her ne kadar ben tahminlere baktığımda Arçelik'te bilanço beklentileri biraz daha nötr noktaya geldi. Çünkü geçtiğimiz yılın ve geçtiğimiz iki çeyreğin hareketiyle endekse de güç veren hissesiydi. Bu gözle baktığımızda son bir haftadır zaten Arçelik'teki fiyatlamaların biraz daha yatay olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Vestel Beyaz Eşya tarafı biraz daha hareketlilikle ön plana çıkabilir. Yani kısacası İhracata ağırlık veren sektör iç piyasada şu anda pek aradığını bulamamış gözüküyor.
Ama farklı yatırımları da oldu bu süreçte değil mi?
Tabii
Covid'e
ki.
Yönelik, pandemiye yönelik onu da daha öncesinde konuşmuştuk.
Aynen. Yani destek buldu.
Evet.
Tabii. Yani dolayısıyla beyaz eşya sektörü hani portföylerden çıkmadı mı? Hayır, tam tersine. Yılın son çeyreği itibariyle, yılın ilk iki çeyreği ve üçüncü çeyrek beklentileriyle birlikte yine portföylerde yerini alacaktır ve şunu da unutmayalım. Geri çekilmeler de bu hisselerde, sektör içerisindeki hisseler içinde orta vadeli bir alım fırsatını beraberinde getirebilir.
Evet, iç satışlarda %12'lik bir artış yaşanmış ki ona da baktık. Türk Beyaz Eşya Sanayisi'nden gelen rakamlar bu şekilde. Var mıdır sanayiye eklemek istediğiniz bir şey?
Şöyle söyleyebilirim, özellikle sanayi tarafında yine taşıyıcı olacak. Çünkü sanayi tarafındaki ben şöyle bir bankalar biz bilançolarla ilgili beklentilere baktığımızda özellikle bankacılık sektöründe kredi büyümesi hızında bir artış beklentisi var. Ama ne kadar yansıyacak bunu göreceğiz. Bununla birlikte sektör içerisinde baktığımızda nihai ürün fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisine bakacağız. Yine sanayi ve üretim tarafında ama öte yandan baktığımızda üretim odaklı olması ve Türkiye'nin son dönemde bir üretim üssü olması noktası sanayi tarafının yeni hikayesini oluşturmaya başladı. O yüzden 5 yıldır destek veriyor. Önümüzdeki yılda dahil olmak üzere bir 3 yıl daha sanayinin desteğini fiyatlamalarda göreceğiz sanayi endeksine.
Kısaca bir vadeli tarafa da bakalım. Hemen evet. Vadeli taraftaki seviyeler ne? Orada da yatay pozitif seviye görüyoruz. Vadeli tarafa baktığımızda 1518 aşağıda takip etmişiz. 1542 ise yukarıda. Şu an içinde 1543 seviyesi var.
Evet, şöyle bir bakıyorum. 1555 orta vadeli trend desteğimiz hala korunuyor. Bunun altında mıyız? Evet, ama bu alıcılı seyrini etkiliyor mu? Hayır. Eksi ile artı arasında giden bir vadeli görüyoruz şu anda. Bugünkü direnç noktalarımız 1548. Direnci test etmesine çok az var. Görebilir mi? Görebilir. Şu anda 1543-25 seviyesinde. İkinci direnç 1560'da ve bununla birlikte üçüncü direnç de 1570 seviyesinde. Bu gözle baktığımızda bugün 1550 ve üzerindeki kapanış yeniden orta uzun vadeli trend noktasına geri dönmesini sağlar ki bundan sonra vadeli tarafta da endeks kontratlarında alıcılı bir seyir görebiliriz. Ama geri çekilmeler olursa da ilk destek noktamızın 1530 seviyesi olduğunu bir kez daha gün içi hatırlatalım.
Peki, vadeli tarafta bu şekilde efendim. Şimdi en çok yükselen ve düşen hisselere bakalım. Şöyle bir göz atalım. Hı-hı. Sonrasında şirket hisselerine geçeceğiz, bakacağız. Gübre Fabrika en çok yükselenler arasında.
Evet.
Kua Granit %2.31, Zorlu Enerji ardından takip ediyor. TAV Havalimanları keza orada da %1.46'lık artış var. Enerji %1.35. Bakıyoruz ki iki tane hisse enerji tarafında karşımıza çıkıyor Belgin Hanım.
Evet.
Dün konuştuk enerjiyi.
Aynen, enerjiyi konuştuk, gübreyi konuştuk, gübrenin öneminden bahsettik. Burada baktığımızda çoğu hissede şirketlerin hisse pay alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Kapa gelen açıklamalarla şirket haberleri içerisinde. Enerjisa'da ise istikrarlı bir yükseliş var. İşlem hacmi çok fazla. Hani artmadan ama fiyatlamaların arttığı istikrarlı bir yükselişi görüyoruz ki aynı durum zorlu enerji tarafında da karşımıza çıkıyor. Bölünme sonrasında, bedelli bölünme sonrasında oldukça yatay bir eğilim içindeydi. Yine yavaş yavaş bir para girişi görüyoruz. Hemen şöyle bakıyorum. Tekfen var mesela burada. Yine TAV havalimanları var. Bunlar para girişi var, hisse alım programları çerçevesinde. Burada gübre fabrikaları tarafına baktığımızda ise son dönemde özellikle gübre sektörü kurdaki artışla birlikte olumsuz etkileniyordu. Ancak gübre fabrikaların İran'da olan dün de bahsettiğimiz haber akışı sonrasında hissenin yeniden alış ağırlıklı olduğunu görüyoruz ki tarım ve gübre sektörü 2023-2022-2023 döneminde de radarımızda olacak zaten.
Azalan tarafa da bakalım. Hemen sonrasında şimdi yükselenler en çok artanlar bu şekildeydi. Azalan tarafta Biotrend, Anadolu Efes, Sarkusam var, Türk Telekom var. Keza Otokar'da en çok düşenler arasında.
Evet, burada hisselerin beşine de baktığımızda bunlar önceki günlerin yükselen hisseleriydi. Realizasyonları beraberinde görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Biotrend yine şirkete haberleriyle birlikte karşımıza gelmişti ama hafif bir eksi görüyoruz. Sarkuysan yine bakır fiyatlarındaki artışla birlikte son 3-4 günü tavana yakın alıcılı seyriyle dikkat çekmişti. Türk Telekom haber akışı vardı. Onun öncesinde bir hareketlilik, şimdi bir realizasyon var. Otokar her zaman için portföylerde olur. Orada da bir geri çekilme hareketini görüyoruz ama unutmamak gerekir. Teknik olarak da 320-323 bandı yeni orta vadeli alım için de destek verebilir bize.
Peki, şimdi geçelim hisselere bakacağız. Önce bir Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile başlayalım. Haberi de aktaralım. Eylül döneminde kira gelirlerinin euro bazında %128, Türk lirası bazında %194 oranında arttığı açıklanmış efendim. Böyle de bir bilgi var. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafında hisseye de bakacağız. Performansına da bakacağız. Haber akışı ne kadar etkili olmuş ki satış görüyoruz. %1.97, 5.48 fiyat karşımıza çıkıyor. Ama şöyle bir ayda bakalım. 4.11'lerden 6.78'e kadar da çıkan bir fiyat görüyoruz şu an için.
Şimdi kira gelirleri kur bazında olduğu zaman, ki haberde bunu söylüyor zaten, euro bazında %128, TL bazında %194 oranında artmış kira gelirlerinde. Zaten bunu Ekim ayının başında ilk haftasından itibaren fiyatlamalarına yansıtmış. Eylül sonu Ekim başında bu fiyatlamalara yansımış gözüküyor. Haberin açıklanmasıyla birlikte yatay hafif satıcılı bir görünüm olacaktır. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Gayrimenkul sektörü, gayrimenkul yatırım ortaklıkları belli dönemler içerisinde duraksamalar yaşadı ama özellikle kira geliri alan GEO'lar tarafında hareketlilik devam edecektir.
Şimdi yine GEO ile devam edelim. Emlak konut GEO'ya bakalım bu sefer de. İstanbul Kartal Esentepe'de ikinci hesap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin ikinci oturumunun yapıldığı ve en yüksek teklifin ise 2.6 milyarla Yıldızlar İnşaat tarafından verildiği arsa satışı ise karşılığı şirket payı gelir oranının %35 olduğu da açıklanmış. Haber nasıl etkilemiş bakalım. Yatay bir seyir görüyoruz. Şu an için 1.91 fiyatı 1.76'lardan 1.92'ye kadar da çıkmış. Burada da yine keza az önce bahsettiğimiz gibi gayrimenkul tarafında, ortaklığı tarafında bir artış görüyoruz son bir ayda.
Hani en son senin emlak konusu değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştık. Birkaç hisse var ki gelen güzel haber akışına da tepki vermiyor. Ancak son dönemde özellikle hisse alım programı çerçevesinde hem de haber akışı itibariyle biz en son Ekim başında emlak konuta değinmiştik ve bir yükseliş hareketi olması durumunda 1.90-2.05 bandına doğru hareketleri görebileceğimizi söylemiştik ki bizim o beklentimiz sonrasında hissede o hareket görüldü. Çok derinliği fazla olan, işlem hacmi yoğun olan bir hisse olduğu için emlak konut gibi hisselerde fiyat hareketleri hemen istenildiği gibi çok hızlı, sert yükselişler göstermez. Dolaşımdaki pay sayısı yoğun olan hisse senetlerinden bir tanesi olduğu için oradaki fiyat hareketleri daha istikrarlı çıkış gösterir. Yani 1.76'dan 1.80'e gelmesi o hissedeki işlem hacmini ciddi arttırırken hissenin fiyatlaması daha ağır kalır. Dolayısıyla şu anda 1.90-92 bandında ikinci hedef değerimiz olan 1.95-2.05 bandına doğru hareketler olacaktır. Zaten Ekim ayının başlangıcı itibariyle kısmen bu haber akışını fiyatlarına yansıtmış ise.
Peki. Dagi Giyim Sanayi'ye bakalım. Sonrasında Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacıyla şirketin %100 pay sahibi olacağı, sermayesi 25 bin euro olacağı ve Dagi Retails ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklanmış. Hı hı. 3.05 aşağıda görüyoruz. Son bir aya bakalım. Aşağı yönlü çizgimiz 3.47'lerden gelmiş fiyat ve %0.33 şu an için satış var ve 3.05'te fiyat karşımıza çıkıyor. Hem sektör olarak nasıl Belgin Hanım, hem de hisse olarak nasıl değerlendirirsiniz?
Dünyadaki iklimsel değişimler özellikle tekstil tarafında pamuk başta olmak üzere tedarik zincirindeki kaynaklanan sorunlar dolayısıyla biraz daha maliyetleri artırıcı bir unsur tekstil tarafına baskı yaratıyor. Ancak Dagi'nin kendi özelinde baktığımızda hissenin yavaş yavaş orta vadeli olarak yükseliş eğilimi öncesindeki seviyeye geldiğini düşünüyorum ben. 3 ve 3'ün altındaki seviyeler tekstil tarafında, Dagi Giyim tarafında yeni bir alım fırsatı yaratabilir mi? Biraz radarımızı alıp tekstili ve tabii burada tekstilin içindeki şirketleri takip etmemiz gerekiyor. 3.47'lerden 3.05'lere gelen bu geri çekilme hareketi zamana yayılmış, ayın geneline yayılmış hareketler. Ama dediğim gibi buradan da tepkisel hareketler görebiliriz hissede.
Peki. Girişim elektrik sanayiye bakalım. Hemen fiyatına da bakacağız. Orada da 21.60 aşağıda görüyoruz. Hemen takip edelim haber akışını da. Yukarıda ise 26.12 var. Şu an için 22.98. Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin TİH tarafından gerçekleştirilen bir yapım ihalesi ve bedeli var. 32.4 milyon Türk lirası. En avantajlı teklif edildiği açıklandı. Böyle doğru. Bir bilgi görüyoruz ki pozitif bir şey var şu an için.
Dün endeksin yükselişine destek veren sektörlerden bir tanesi yine elektrik sektörüydü. Ve elektrik sektörü de dün %1.40'lık değer artış olmuştu. Bugün de elektrik sektörünün genelinde alıcılı seyrin devam edeceğini, hisse özelinde de haberin olumlu olduğunu görüyoruz. En avantajlı teklifi vermiş. Bakalım sonuçları ne olacak göreceğiz.
Peki, hızlı hızlı geçelim Pegasus'a bakalım. Airbus'la 2012'de imzalanan ve 2017 yılında kullanıldığı opsiyonla 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişi güncellenmiş ve 6 adet yeni Airbus uçağına ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda da bir anlaşmaya varılmış. Bakalım 0.35-31'lik yükseliş görüyoruz. 81.95 fiyat var. 69.60'lardan gelmiş. Eylül ayında görmüş bu rakamı ki şu an için Ekim ayındayız ve 82.05 karşımıza çıkıyor.
Evet, hava ulaşım sektörü, buradaki avantajlar, bilanço beklentileri gibi hususlar vardı ama dün sabah itibariyle, yani dün kapanış sonrasında Pegasus hissesine para girişi olduğunu gördük. Türk Hava Yolları'nda ise para çıkışı vardı. Dolayısıyla Pegasus da bu habere istinaden olumlu haber akışı, pozitif fiyatlamalar içerisinde görebiliriz ki hissenin yukarı yönlü hareketlerde bir kez daha 82'nin üzerinde kapanış potansiyeli var. Güzel bir performans sergiliyor. Havacılık sektörü içerisinde dünya zorlu süreçten geçerken orta vadeli portföylerde yeniden alım için geri çekilmeler hangi noktalarda, 80 ve 80'in altındaki noktalarda yeniden düşünülebilir hisse olarak karşımızda.
Peki, say reklamcılığa bakalım. Şirketin Güney Kore'deki müşterisi Dongkuk SNC'den Rüzgar Kulesi aksamlarına ilişkin toplamda 1.2 milyon euroluk yeni bir sipariş alındı. Açıklanmış yeni bir sipariş haberi var yani. Evet. 19.69'lardan gelmiş ki 22.32'ye kadar çıkmış. Son bir aya bakıyoruz. 0.58 gün içi düşüş var ama 20.68'de fiyat karşımıza çıkıyor.
Evet, sevgili Tuğba'dan rica edelim bizim bir yıllık sayısı olarak bize getirebilirse hisseyi. Hep yönetmenimize teşekkür ederim ama Tuğba'yı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yıllı mümkünse rica edelim sayısı da. Neden göstermek istiyorum? Hani de yatırımcının, trader'ın çok sevdiği hisselerden bir tanesi. Bakar mısın şu hareketliliğe? Yani devamlı bir haber akışı ya da hissede bir para giriş çıkışları burada devam edecektir. Şimdi hisse 2020 yılının Ekim ayında 7.50'ymiş. 2020 Ekim ayında. Şimdi biz 2021 Ekim ayındayız. 7.50'lerden 38.54'lere çıkmış. Tavan tavan tavan gördüğü zamanlar da oldu. Fakat diğer hisselerden farklı olarak keskin bir çıkış yapıp oradan aşağı sert bir düşüş göstermemiş. Zamana yayılan hareketler. Dolayısıyla takipte kalınacak hisselerden bir tanesi. Hem içeriği olarak şirketin farklı, hem yurt dışı bağlantılar olarak, hem de fiyat hareketleri olarak. Ha şimdi tabii ki 7.50'den başlamış 38-39'ları görüp şimdi 20-21'lere gelmiş bir hisse elbette yeniden 38'leri görür mü? Görebilir. Ama 7.50'yi de görebilir. Bölünmeler vesaire. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hissede o uzun süredir bant aralığı yukarıda 22.50, aşağıda 20.50 bandı. Bakalım buradan tepki gelecek mi göreceğiz.
Peki. Bölmek istemedim bu arada. İrem yönetmenize de teşekkür
evet,
edelim.
Evet, teşekkür ederim.
Belgin Hanım, geçelim sermaye artırım haberine. Gedik Yatırım Ortaklığı Inveo şirket sermayesi bugün 30 milyon Türk lirasından %220 oranında bedelli olarak 66 evet. milyon Türk lirasını aktan artışla 96 milyona yükseltilecek. Ve pay fiyatı ise düzeltilmiş fiyat 30.45 olarak karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz?
Düzeltilmiş fiyat gördüğümüzde bileceğiz ki o hisse o gün o sabah bölünmüş. Yani o gün yeni fiyatıyla karşımıza geliyor ve dolayısıyla düzeltilmiş fiyatı bedelli sonrasında 30 lira 45 kuruşla başlamış ve şu anda 31.84 baz teşkil eden daha öncesinde 114.60'lardaydı. Bölünme sonrasında şimdi 31-32 bandında hisseyi görüyoruz. Bunu anlamamız gerekiyor. Düzeltilmiş fiyat görünce hissenin bölündüğünü bir kez daha hatırlatalım.
Peki. Belgin Hanım, bugünü böyle kapatıyoruz. Teşekkür evet. ederiz değerlendirmeleriniz için. Evet efendim, portföy yönetiminin sonuna geldik. Ekonomist Belgin Maviş'le birlikteydik. Tekrar görüşmek üzere.
Podcast dinle.